Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء صَيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ صدق الله العلي العظيم.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem ve Mutahhar Ehl-i Beytine selam ve salavatla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 5 Behmen 1403 Hicri Kameri 23 Recep 1446 ve miladi 24 Ocak 2025 Cuma. Bu sabahki yayınımızda sonra sunacağımız haber bültenlerinin ardından tarihten bir yaprak Türkiye'den köşe yazarları Lobi ve Lobicilik Podcast'ı, Umut Işığı ve Hidayet Hadisi isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Meysen Feriver ve arkadaşım Mesut Ketani ile birlikte sabah haberlerini sizlere sunuyoruz. İlk önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslam İnkılabı lideri, şehitlerin davranış özelliklerini sergilemek gerekir dedi. Cumhurbaşkanı Pezeşkian, İran tehdit ve yaptırımla teslim olmayacak açıklamasında bulundu. İran, Amerika'nın Yemen halkına terörist damgası vurma kararını kınadı. Türkiye'de tutuklu bulunan 27 İranlı vatandaşın İran'a geri getirildi. İran animasyonu 2025 Oscar'a aday gösterildi. Ve Hizbullah'tan İsrail askerlerinin Lübnan topraklarından tamamen çekilmesine vurgu yapıldı. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi, şehitlerin davranış özelliklerinin kültürel ve sanatsal çalışmalarda yansıtılmasının gerektiğini söyledi. Sahap kaldırından İslam devrim lideri ofisinin enformasyon merkezine dayandırdığı haberine göre, İslam devrim lideri Ayetullah Hamenei'nin 15 Ocak tarihinde Kaşan'daki 1880 şehitleri anma ulusal kongresini düzenleyenleri kulübünde yaptığı açıklamalar, dün gece Kaşan'da görüşmenin yapıldığı mekanda yayınlandı. İslami kalaba rehberi şehitlerin davranış özelliklerinin kültürel ve sanatsal çalışmalarda yansıtılmasının gerekli olduğunu belirtirken, şehitlerin fedakarlığı genç mücahitlerinin Allah'a olan samimi ibadet ve yakarışları İslam ve devrim şiarlarına olan saygı ve şevkleri gibi üstün davranış özellikleri ve vasıfları milletin sürekli ihtiyaçlarıdır ve bu özelliklerine aktarımı ancak sanatsal çalışmalar ve film, şiir ve resim gibi kaliteli eserlerin üretimiyle sağlanabileceğine dikkat çekti. Şehit annelerinin sabrını ve şükranını da göstermek İslam İnkılabı rehberinin sanatsal araçlarla tasvir ederek vurguladığı bir diğer konuydu. Ayetullah Hamiley bu konuda şunları kaydetti. Evladını veya evlatlarını Allah yolunda feda eden bir annenin sabrı ve şükrü tarif edilemez. Ancak bu muhteşem dersleri de sanat eserleri halinde ortaya koymak mümkün olur. Ayetullah Hamiley ayrıca İran'a merkez olan İsfahan eyaletindeki Kaşan şehrini tarih boyunca alimler, hukukçular, mücadeleciler ve sanatçılar yetiştiren bir yer olarak adlandırdı. Bu şehirden çıkan İngiliz sömürgecilere karşı savaşan şahsiyetleri, özellikle cesur alim merhum Ayetullah Kaşani'yi andırarak biyanatında Kaşan ilim, sanat ve ehli beyte bağlılık öne çıkmasının yanı sıra devrimin kutsal savunması ve diğer bazı olayları ile de parlak bir şekilde parlamış ve bu bölgede cesur ve mücadeleci insanların da yetiştirilmeye devam ettiğini göstermiştir ifadesine yer verdi.
İran Cumhurbaşkanı, İslam Cumhuriyeti'nin düşmanların tehdit ve yaptırımlarıyla teslim olmayacağını söyledi. İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde aydın ve seçkinlerle bir araya gelen Mesut Pezeşkian, İran halkına düşman olanların tehditlerine dikkat çekerek, İran halkının tehdit ve yaptırımlarla teslim olmayacağını ve hiçbir ülkeyle kavga veya savaşmak istemediğini, sadece barış ve huzur içinde yaşamak istediğini vurguladı. Pezeşkian, İran İslam Devrimi liderinin nizamın genel politikalarında İsrail işgalci rejimi dışında tüm dünya ülkeleriyle onur, menfaat ve hikmet ilkelerine göre ilişkiler kurulması gerektiğini belirttiğini ifade etti. İran Cumhurbaşkanı, Siyonist rejimin emperyalist güç ülkelerin desteğiyle Gazze'de binlerce masum insanı şehit ettiği bir dönemde bu işgalci rejimin destekçilerinin insan haklarından bahsettiğini ancak bu soykırımcı rejimin destekçilerinin insanlığa değer vermediğini ve İsrail rejiminin 13 bin öğrenci ve çocuk da dahil olmak üzere binlerce masum insanı katlettiği suçlarını desteklediğini sözlerine ekledi.
İran Dışişleri Bakanlığı, Amerika'nın Yemen halkına terörist damgası vurma ve Ensarullah'ı hareketini yabancı terör örgütleri listesine ekleme kararını kınadı. Sahafkarlarından Teslim Haber Ajansı'ndan nakden aktı haberine göre, İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü İsmail Bekay Hamane, dün Cuma günü yaptığı açıklamada, Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın Yemen halkına terörist damgası vurma ve Ensarullah hareketini yabancı terör örgütleri listesine ekleme kararını Yemen halkına yönelik insanlık dışı yaptırımlar için bir bahane şeklinde nitelendirirken, bu kararı meşru olmayan ve temelsiz olarak değerlendirdi ve uluslararası hukuka aykırı bir hareket olarak kınadı. Bekay Hamane, Yemen halkının Filistin halkı ile işgal ve soykırımla karşı karşıya kalan Filistin halkı ile dayanışma içinde olduğunu hatırlatırken, Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın Yemen halkına yönelik bu kararı, önceki Amerikan yönetiminin Filistin'de 15 ay boyunca katliam ve soykırım ortak olmasına da benzetti. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü, bu tür tek taraflı, keyfi ve temelsiz eylemlerin uluslararası ilişkilerde hukukun üstünlüğünü daha da zayıflatacağını ve bölgesel barış ve istikrarı tehdit edeceğinin de altını çizdi.
Adalet Bakanlığı İnsan Hakları ve Uluslararası İşleri Yardımcısı ve Mahkum Transferi Komitesi Başkanı, Türkiye hapishanelerinde tutuklu bulunan 25 erkek ve 2 kadın İranlı vatandaşın İran'a getirildiğini duyurdu. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre asker Celalian 25 erkek ve 2 kadın İranlı mahkumun cezasının geri kalanını İran hapishanelerinde tamamlamak üzere Türkiye'den getirildiğini belirtti. Celalian, Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarının sürekli çabaları ve Batı Azerbaycan Valiliği Cezaevleri Teşkilatı ve Uluslararası Polis Teşkilatı'nın işbirliği sayesinde bu transferin gerçekleştiğini belirterek, bu kişilerin dün Cuma günü, bu kişilerin dün yasal işlemler tamamlandıktan sonra Bazergan sınır kapısından Mahkum Transfer Komitesi temsilcisine teslim edildiğini ve iki ülke arasında imzalanan mahkum transfer anlaşması kapsamında cezasının geri kalanını İran hapishanelerinde tamamlanacağını söyledi. Bu mahkumların transferi İran ve Türkiye arasındaki mahkum transfer anlaşması çerçevesinde gerçekleştirilmiş olup bu anlaşma gereği mahkumlar cezasının geri kalanını kendi ülkelerinde tamamlayabilmektedir. Mahkumların transferi İran ve Türkiye arasındaki hukuki ve diplomatik ilişkilerin güçlenmesine katkıda bulunabilir. Bu adım İran hükümetine mahkumlar üzerinde daha fazla denetim imkanı sunmaktadır.
İran yapımı kısa animasyon 97. Akademi Ödülleri'nde en iyi kısa animasyon dalında aday gösterildi. Saab Anan İstanbul'a dayandırdığı haberine göre Akademi Ödülleri'nden 97. döneme adayları açıklandı ve bu listede İran sinemasından Çınar'ın Gölgesinde isimli kısa animasyon finale kaldı. Çınar'ın Gölgesinde isimli animasyon Güzel Adamlar, Sihirli Lollipop, Kaybolmuş ve Şaşırtıcı ve Oh adlı animasyonlarla en iyi kısa animasyon ödülü için yarışacaktır. 97. Akademi Ödülleri 2024 yılında da gösterime giren en iyi filmler ödüllerinden Akademi Bilimleri ve Sanatlar Akademisi ANPAS tarafından düzenlenen bir tören ile 2 Mart 2025'te Dolby Theater Hollywood, Los Angeles, Kaliforniya'da düzenlenecektir.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Malezya'daki kültür ateşesi İran Film Festivali'nin sadece bir sinema şöleni değil, aynı zamanda milletleri bir araya getiren ve karşılıklı anlayışı güçlendiren kültürel bir köprü olduğunu söyledi. Malezya'nın Kuala Lumpur kentindeki GSC Mid Valley sinemasında bu hafta düzenlenen 3. İran Filmleri Festivali basın toplantısında iki ülke yetkilileri kültürel ve sanatsal işbirliklerinin güçlendirilmesi ve genişletilmesi çağrısında bulundu. İran İslam Cumhuriyeti'nin Malezya'daki kültür ateşesi Habibullah Erzani bu toplantıda İran sinemasının derin ve evrensel hikayeler anlatarak her zaman dünya çapında izleyici çektiğini vurgulayarak bu eserlerin sadece İranlıların yaşamı ve gelenekleri hakkında gerçekçi bir resim çizmekle kalmayıp aynı zamanda sosyal ve insani konuların incelenmesi için bir zemin sağladığını belirtti. İran Kültür Ateşesi İslam devriminden sonra İran sinemasının büyük bir dönüşüm geçirdiğini ve Abbas Kiarostami, Asger Farhadi ve Mecid Mecidi gibi yönetmenlerle insanı etkileyen hikayeleri sosyal incelikle birleştiren benzersizin bir tarz yaratabildiğini belirterek bu sanatçıların eserlerinin sadece dünya çapında eleştirmenlerin beğenisini toplamakla kalmayıp aynı zamanda uluslararası sinema endüstrisinde kalıcı bir etki bıraktığını ifade etti. Malezya animasyon sinemasının öncülerinden Hasan El Matleb de bu toplantının ana konuşmacılarından biri olarak İran sinemasını ve bu alanda büyük rol oynayan Abbas Kiarostami ve Mecid Mecidi gibi yönetmenleri öven bir konuşma yaptı ve İran sinemasının sanat, kültür ve ahlakı bir araya getirerek dünya çapında izleyiciyi kendine çeken insan hikayeleri anlatımının en önemli örneklerinden biri olduğunu belirtti. Malezya'daki animasyon sinemasının bu öncüsü, İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu İmam Hümeyni Rahmetullah'ın İran sinemasına verdiği özel öneme değinerek, İmam Hümeyni'nin o dönemde sinemayı yasaklamadığını ve sinemanın yüksek anlamlar ve kavramların ifade edilmesi için kullanılması gerektiğini vurguladığını söyledi. Şu anda devam eden 3. Malezya-İran Film Festivali'nde 5 İran filmi gösteriliyor.
Filistin İslam Direniş Hareketi Hamas Sözcüsü, Gazze halkının ve direniş güçlerinin direnişenin işgalci rejimin Filistinlileri güçe zorlama amacını başarısız kıldığını söyledi. Hazım-Kasım ateşkes anlaşmasından sonra Gazze şeridinin kuzeyine sığınan Filistinlilerin geri dönüşünün savaşın Filistin halkını yeniden etmek amacıyla belirlenen hedeflerinden birinin başarısızlığının bir göstergesi olduğunu ekledi. Hamas sözcüsü Filistin halkının köklü olmasının benzeri görünmemiş bir soykırım savaşına rağmen Filistinlilerin bu topraklardaki varlığı için mücadeleyi de Filistin halkının lehine sonuçlandırdığını vurguladı. Hamas sözcüsü hiçbir gücün Filistin halkının özgürlük ve bağımsızlık yolunda ilerleme kararlılığını yok edemeyeceğini de söyledi. İsrail rejimi nihayet 1 yıl 3 aylık vahşi savaştan sonra ve karadaki müdahale yolu ile esir askerlerini serbest bırakma, Filistin İslami Direniş Hareketi halk direnişini ortadan kaldırma ve Gazze şeridinin roket kullanma askeri kapasitesini de ortadan kaldırma gibi hedeflerine ulaşamayarak 15 Ocak Çarşamba günü Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas ile ateşkes anlaşması imzalamak zorunda kaldı. Bu anlaşma 19 Ocak Pazar akşamı ise yürürlüğe girdi.
Hizbullah hareketi İsrail rejiminin Lübnan topraklarından tamamen çekilmesi gerektiğini vurguladı. Sahab kanalının Mer Haber Ajansı'ndan naklen aktardığı haberine göre Hizbullah yaptığı açıklamada İsrail rejiminin Lübnan topraklarından çekilmesi için verilen 60 günlük sürenin dolmak üzere olduğunu ve İsrail'in bu sürenin sonunda ateşkes anlaşmasını tam olarak uygulaması gerektiğini belirtti. Hizbullah, İsrail'in 60 günlük sürenin sonunda Lübnan topraklarından çekilmemesi halinde bunun anlaşmanın açık bir ihlali ve Lübnan toprak bütünlüğünün sürekli ihlali olacağını belirterek Lübnan'daki ateşkes anlaşmasının ihlal edilmesinin hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunu ve İsrail çekilmezse Lübnan hükümetinin tüm gücüyle bu rejime karşı durması gerektiğini vurguladı. Hizbullah açıklamasında İsrail rejiminin Lübnan topraklarından çekilmeyi ertelemek için yaptığı açıklamaların Lübnan hükümeti de dahil olmak üzere tüm tarafların anlaşmayı denetleyen ülkelere baskı yapmasını gerektiğini belirtti. Hizbullah insanların köylerine en kısa sürede dönmesi için ciddi çaba gösterilmesi gerektiğini ve İsrail'e Lübnan'ı işgal etmeye devam etmek için bir bahane verilmemesi gerektiğini vurguladı. Uluslararası aracılık ile İsrail rejimi ve Lübnan arasında 27 Kasım Çarşamba günü sabahı 60 günlük bir ateşkes imzalanmıştı. İsrail ordusunun Lübnan sınırlarından çekilmesi için verilen 60 günlük süre önümüzdeki pazartesi sona erecek.
Lübnan parlamentosu üyesi Ali Feyyaz, İsrail rejiminin ateşkes anlaşmasını sürekli ihlal etmesi ve sınır bölgelerdeki evlere patlatması karşısında yaptığı açıklamada bu eylem ve ihlallerin söz konusu bölgeleri yakıp yakma amacıyla yapıldığını belirtti. Pars Today'in haberine göre Feyyaz yaptığı açıklamada sınır bölgesinde yaşananların burayı yakıp yıkmaya yönelik bir ısrar olduğunu ve İsrail'in direniş altyapısını tahrip etme iddia aslında yanlış ve bahane uydurma olduğunu belirtti.
Ve son haberimiz, gözlemcilere göre Amerika Başkanı Çin ve Avrupa'ya karşı ticaret savaşı başlattı. Amerika Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki ikinci gününde 1 Şubat'tan itibaren Amerika'ya ithal edilen Çin malı ürünlerine %10 gümrük vergisi uygulanacağı tehdidinde bulundu.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 5 Behmen 1403, Hicri Kameri 23 Recep 1446 ve Miladi 24 Ocak 2025 Cuma. Yıl önce bugün Hicri Şemsi 5 Behmen 1357 tarihinde Despot Şah unsurlarından İran'ın birçok kentinde İki kişiden daha fazla insanın bulunduğu gösterilerin yapılmasını engellemelerine rağmen halk Şah'ın tüm uyarılarını hiçe sayarak geniş protesto gösterileri düzenledi. Şah'ın satılmış unsurları göstericilere karşı en şiddetli yöntemlere başvurmalarına rağmen gösterileri kontrol edemediler. Şah'ın güvenlik güçleri devrimci halka karşı şiddet ve baskı yöntemlerini kullanmaları neticesinde onlardan birçoğunu şehit ettiler. Aynı günde Tahran'da hava kuvvetlerine bağlı birçok subay toplanıp caddelerde hazır bulunarak Batılıların çizgisinde olan Şah rejimine karşı protesto gösterisi düzenlediler ve rahmetli İmam Hümeyni'nin emirlerine bağlı kalacaklarını vurguladılar. Onlar söz konusu gösterilerin sonunda yayımladıkları bildirdi, Despot Şah rejiminin işlediği sayısız cinayetlerini kınarken İslam devrimi yolunda canlarını feda etmeye hazır olduklarını bildirdiler. Yıl önce bugün Hicri Şemsi 5 Behmen 1363 tarihinde İranlı alim Molla Abdullah Müderris Gürci vefat etti. Hicri Şemsi 1275 yılında İran Kürdistan'ında fazıl bir ailede dünyaya gelen Molla Abdullah Müderris Gürci dini ilimler alanında eğitim gördü. İlk başta kardeşi Muhammed, daha sonra bölgedeki diğer alimlerden feyizler alan Gürci birçok öğrenci yetiştirdi ve İran'ın Kürdistan İlinde, özellikle İran'ın batısındaki Senendeç kentinde İslami öğretileri tebliğ etti. Yıl önce bugün Hicri Şemsi 23 Recep 1299 tarihinde İran'ın ünlü fakih ve alim Ayetullah Seyyid Hüseyin Kuhkemere'yi vefat etti. Şeyh Murtaza Ensari gibi kendi döneminin önde gelen alimleri nezdinde yıllarca dersler alan Ayetullah Seyyid Hüseyin Kuhkemere'yi o dönemde 800'den fazla alim yetiştirdi. İslam aleminin büyük alimi olan Ayetullah Seyyid Hüseyin Kuhkemere'yi ibadet, furu-i din, helal ve haramın hükümleri babında kitaplar ve risaleler kaleme almıştır. Yıl önce bugün 24 Ocak 1965 tarihinde ünlü İngiliz siyasetçi Winston Churchill 91 yaşındayken hayata veda etti. 1895 yılında İngiltere ordusuna girdi ve sömürge savaşlarına katıldı. Bu İngiliz siyasetçi 1900 yılında İngiltere'nin Muhafazakar Partisi'nin temsilcisi olarak parlamentoya girdi ve iki kez ülke başbakanıydı. Onun büyük üne kavuşmasına neden olan şey 2. Dünya Savaşı'nda başbakanlık koltuğunda oturmasıydı. Churchill bu savaşta kendi kurnazca politikalarıyla İngiltere'nin çıkarlarının ilerletilmesine rol oynamıştı. 4 ciltlik Dünya Krizi ve Dizi Halindeki İkinci Dünya Savaşı adlı kitaplar Churchill tarafından kaleme alındı. ...358 yıl önce bugün 24 Ocak 1667 tarihinde Breda Anlaşması İngiltere ile Hollanda arasında imzalandı. Bu anlaşmaya göre yeni keşfedilen Amerika kıtasındaki kolonilerini elinde tutamayan Hollanda bunları İngiltere'ye devretti. Breda Anlaşması ile İngiltere'ye devredilen en önemli bölge günümüzde Amerika'nın doğusunda bulunan New York eyaletiydi. İngiltere, Hollanda'dan aldığı topraklara karşılık Güney Amerika'daki Guyana bölgesini Hollanda'ya bıraktı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Milli Gazete.
Siyaset adliyelerde yapılır hale geldi.
Yeni Asya.
Ekonomik yıkım var.
Ve Cumhuriyet.
İYİ Partili kavuncu Ümit Özdağ açtığı davayı geri çekti. Gün bir arada olma günüdür.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Kamil Tekin Sürek, 22 Ocak tarihli Evrensel Gazetesi'nde Hak Hukuk Talebinden Rahatsız Olmak başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. İstanbul Barosu yönetiminin görevden alınması ve yeniden seçim yapılması talebi ile dava açıldı. Adalet Bakanı'nın izniyle. Adalet Bakanı da bir avukat. Davanın gerekçesi baronun yaptığı bir açıklama. Açıklamada iki gazetecinin öldürülmesi ve bu konuda basın açıklaması yapmak isteyen gazeteci, avukat ve hukukçuların gözaltına alınmasının uluslararası sözleşmelere, anayasaya ve yasalara aykırı olduğu anlatılıyor. Başsavcılık, davanamede öldürülen iki gazetecinin terörist olduğu ve haklarında çok sayıda soruşturma ve yakalama kararı olduğunu belirterek, bunlarla ilgili açıklama yapmanın terör örgütü propagandası yapmak olduğunu ve ayrıca baronun görevleri kapsamına girmediğini belirterek baro yönetiminin amacı dışında faaliyet gösterdiği gerekçesiyle görevden alınmasını talep ediyor diyen yazar yazısını şöyle sürdürüyor.
Savcılığın iddialarında çok sayıda hukuka aykırılık görülüyor. Neler mi? Aklımıza hemen geliveren birkaçını sayalım. Yasalara uygun, adil bir mahkeme tarafından verilip kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı olmayan herkes masum kabul edilir. Yani öldürülen iki gazeteci haklarında kesinleşmiş bir mahkumiyet hükmü olmadığından terör örgütü üyesi kabul edemezsin. Terör örgütü üyesi olsa bile sana silahlı bir saldırı yapmadığı durumda ateş edip öldüremezsin. Görevin sağ olarak yakalayıp yargılamaktır. Karşındaki senin vatandaşın, terörist biri olmayıp savaştığın düşman askeri olsa dahi silahsız ve saldırıda bulunmayan birini öldüremezsin. Bu kurallar hiçbirimiz için yabancı değil mi? Bunları bilmek için hukukçu olmak bile gerekmiyor. Gazze'de öldürülen Filistinlilerin öldürülmesinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu bu gerekçelerle savunmuyor muyduk? Bu görüşlerimize iktidar sözcüleri hatta Cumhurbaşkanı da katılmıyor muydu? İsrail'de onlar terörist demiyor muydu? Peki iki gazetecinin öldürülmesi hakkında basın açıklaması yapmaya çalışan gazeteci, avukat ve hukukçuların gözaltına alınmasını eleştirmek niye bir baronun amacı dışında faaliyet göstermesi oluyor? Barolar anayasa hükmüyle kurulmuş bir örgüt. Hem bir meslek örgütü hem de yargının üç ayağından birinin örgütü. HSK gibi bir şey yani. Yargı açısından Adalet Bakanlığı ki bence şu sıralar olmaması olmasından yargı için daha hayırlı. Olmasa da olur ama barosuz bir yargı olmaz. Çok sayıda Anayasa Mahkemesi kararında ki bunların içinde Can Atalay vesaire de vardır. Hak ve özgürlüklerin yasa ile ve sınırlar açıkça belirtilerek sınırlanabileceği belirtilir. İktidar ile Anayasa Mahkemesi arasında bu konuda şimdilik ayrılık vardır. Yeni atamalardan sonra yarın ne olacağı elbette belirsiz. Ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi şimdi düşünce, örgütlenme, toplanma ve gösteri hakkı, seçme ve seçilme hakkı gibi hak ve özgürlükleri yasa maddesiyle ve sınırları açıkça belirlenerek kısıtlayabilirsin diyor. Baro'nun açıklaması da bu hak ve özgürlükler kapsamında. Yani Baro'nun anayasa ve yasalara dayanarak yaptığı açıklamayı yasaklamak. Baro, Anayasa Mahkemesi'ne göre bir örgüt olduğu için örgütlenme özgürlüğüne, düşünce açıklamasını engellemeye çalıştığın için ifade ve düşünce özgürlüğüne, yönetimini görevden almaya çalıştığın için seçme ve seçilme hakkına aykırıdır. Basın açıklaması yapmaya çalışanları gözaltına almak da ifade ve düşünce özgürlüğüne, toplanma ve gösteri hakkına aykırıdır.
Murat Asil Türk, 22 Ocak tarihli Milli Gazete'de Filistin'de Hamas'ın direnişi, diz çökmeyen aslanlar başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Hamas 1987 yılında kurulduğu günden bu yana Filistin'in bağımsızlığı ve özgürlüğü için mücadele eden bir hareket olmuştur. Özellikle Gazze şeridinde hem siyasi hem de askeri bir güç olarak varlığını sürdüren Hamas, İsrail'in işgal politikalarına karşı koyuşuyla ön plana çıkmıştır. 2023'ün 7 Ekim'inde yeni bir boyut kazanan mücadele, Hamas'ın pes etmeyen bir direnişin simgesi olarak güvenirliğini koruduğunu bir kez daha göstermiştir. Tüm dünyaya karşı aslanlar gibi savaştılar ve sonunda İsrail Hamas'ı yenemedi. Aynı Çanakkale'de çok büyük kaybımıza rağmen pes etmeyip İngilizleri geçirtmeyen atalarımız gibi. Evet, çok kayıp verdirdi, çok zulüm yaptı ama yenemedi. İsrail sonunda yok ettik, mahvettik dedikleriyle anlaşma yaparak çıkıyor Gazze'den diyen yazar yazısını şöyle sürdürüyor.
Bizim gelinen noktada Hamas'a güvenimiz tamdır. Anlaşmanın içeriğiyle ilgili spekülasyonlar yapmak en başta Hamas'a saygısızlıktır. Hamas elinden gelenin fazlasını yaptı, şimdi savaş yeni bir boyuta geçti. Rahat evimizde oturup Hamas'ın müzakere sürecinde bile tüm dünyaya karşı tek başına kalarak yürüttüğü bir süreci sorgulamak haddimiz olmamalıdır. 2023 yılında başlayan son çatışmalar sırasında Hamas, İsrail'in yoğun hava saldırılarına rağmen Gazze'de kontrolünü korumayı başarmış ve bir güç olarak varlığını sürdürmüştür. Bu durum yalnızca askeri anlamda değil, aynı zamanda siyasi bir başarı olarak da değerlendirilebilir. Hamas'ın direnişi, Filistin halkının bağımsızlık mücadelesinin bir parçası olarak dünya genelinde yankı bulmaya devam etmektedir. Hamas'ın askeri kanadı İzzettin el-Kassam Tugaylarının sözcüsü Ebu Ubeyde, çatışmaların bitmesinin ardından yaptığı bir açıklamada, Filistin halkının direnişe olan bağlılığını vurgulamış ve "Bu mücadele sadece Gazze'nin değil, tüm Filistin'in özgürlüğü içindir" ifadesini kullanmıştır. Konuşmasında Filistin halkının sabrını ve fedakarlığını öven Ebu Ubeyde, Yemen Ensarullah'ına, Lübnan Hizbullah'ına, İran İslam Cumhuriyeti'ne ve Irak direnişine isim vererek özel olarak teşekkür etmiştir. Ayrıca İslam dünyasına ve direnişe destek veren halklara ve kişilere teşekkür etmiştir. Yardımda bulunan pek çok insanımız bu teşekkürün kapsamındadır ancak Türkiye'nin resmi olarak bu teşekkür listesinde yer almaması dikkat çekmiştir. Ebu Ubeyde'nin konuşmasında Türkiye'ye teşekkür edilmemesi İslam ülkelerinin pek çoğu gibi Türkiye'nin de laftan başka yaraya merhem olacak bir şey yapmadığı gerçeğini gün yüzüne çıkarmıştır. Bu durum Türkiye'nin son yıllarda İsrail ile düzelme sürecine girmesi ve iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin gelişmesiyle ilişkilendirilmiştir. Hamas liderliğinin Türkiye'nin bu adımlarına Filistin davasına zarar veren bir politika olarak değerlendirmiş olduğu görülüyor.
Tahran Radyosu.
Ahmet Gürsoy 22 Ocak tarihli Yeni Çağ gazetesinde "Siyasal sistem iktidar sorunu yaşıyor" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. 2017'den bu tarafa tam 7 yıl oldu ve biz hala iktidardan kendini düzeltip adalet getireceğini, adaletle hükmedeceğini sanıyoruz. Mümkün değil. Öğretmenler ellerinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın mahkemeye sunduğu mülakat değerlendirme formlarıyla bakanın önünde nöbet tutuyor. Bunu yabancı ülkede birine anlatırsanız size şaşkınlık içinde sorar. Nerede tutuyor, nerede? Siz bir kere daha cevaplarsınız Milli Eğitim Bakanlığı önünde diye. Çünkü o yabancı görevi eğitim olan bir bakanlığın haksızlık yapacağına inanmamış, şaşırmıştır diyen yazar yazısının devamında şunları belirtiyor.
Herkese iyi, doğruyu, adaletli olmayı, milli ve manevi değerleri öğretme görevi olan bir bakanlığın kendi yurttaşlarına neden haksızlık yapma ihtiyacı duyduğunu anlayamamıştır. Belki de kendi kendine sormuştur. Bu ülkede yasa ve kural yok mu acaba diye. Kim bilir? Yine o yabancının aklına gelmiş olmalı. Haydi bakanlık yanlış yaptı diyelim. O ülkenin basını, hukuk sistemi, mahkemeleri, hakkı koruyup gözetecek kurumları yok mu acaba? Kılıçdaroğlu sıradan biri değildi. İktidarın alternatifi ana muhalefet partisinin genel başkanıydı. Parlamentonun iki numarasıydı yani. Eğer bu düzeyde biri adalet yok deyip yürüyorsa ve buna rağmen iktidardakiler eline eteğine yapışıp özür dileyip düzeltme sözü vermiyorsa ki vermedi, bilmemiz gerekir ki adalet düzeni sahiden çökmüştür. Şimdi tıpkı mülakatta hakları yenilen ve bu sebeple hak kaybına uğrayan öğretmenler gibi iktidar muhalif belediyelere operasyon çekiyor. Adını gizli tanık üzerinden yolsuzluk koyuyor. Varsayalım %100 doğru yapıyor olsunlar. Sahiden yolsuzluk yapılmış ve tutuklanmış olsunlar. İktidarın öteden beri sürdürüp getirdiği hangi hukuk uygulamalarına bakarak yaptıklarına inanacağız? Maalesef yüzlerce olumsuz örnek var. Hiçbirine bakarak iktidar doğru yapar ya da yapmıştır diyemiyoruz. Diyemememizin sebebi ön yargımız değil. Tam tersine iktidarın hepimizin göz önünde adalet düzenini içine soktuğu durumdur.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars ve Türkçe servis yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pars ve Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınız uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Esen kalın.
İran Radyo Podcast. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Ermeni lobisi nüfusu 800 bin ile 1 milyon arasında değişen Amerika'daki lobi türlerinden biridir. Lobicilik en önemli siyasi kavramlardan biridir ve o zaman geçtikçe farklı ülkelerde karar alma süreçlerinde önemi daha da artmıştır. Amerika'da lobicilik Amerikan hükümetinin politikalarını etkileyen en güçlü faktörlerden biridir ve bu ülkenin karar alma çevreleri kendi çıkar ve hedeflerinin peşinde koşan farklı lobilerle doludur. Öyle ki bu lobilerin niteliğini ve işlevini bilmeden Amerika'daki siyasi davranışı doğru anlamak neredeyse imkansız hale geliyor. Ben bu bölümde lobicilik ve lobici kavramının yanı sıra lobiciliğin Amerika'daki yeri hakkında sizlere bilgilendirmeye çalışacağım. Bu amaçla Kudüs İbrani Üniversitesi'nde profesör olan Alan Rosenthal'ın Amerika'da Lobi ve Lobicilik kitabına başvurduk ve birkaç bölümde bu kitabın içeriğinden ve diğer mevcut kaynaklarından da yararlanarak Amerika'nın iç ve dış politikasında lobi ve lobicilerin rolünün yanı sıra bu ülkedeki lobi türleri hakkında konuşacağız. Bu bölümde sizlere Ermeni lobisini ve onun Amerikan siyasi alanındaki yerini anlatacağız. Ancak podcastımızın bir önceki bölümde neler konuşulduğunu, ayrıca sonraki bölümlerde neler olacağını öğrenebilmek için iranradio.ir adresindeki İran Radyosu web sitesinden ve sosyal medya üzerinden bizi takip edebilirsiniz. Ermenistan, Batı Asya'nın Güney Kafkasya bölgesinde küçük bir ülkedir. Ancak ilginçtir ki şu anda Amerika'da 450'den fazla Ermeni-Amerikan sivil toplum kuruluşu ve örgütü bulunmaktadır ki bunların sadece yarısı aktif olarak çalışıyor. İstatistiklere göre Amerika'da 800 bin ile 1 milyon arasında Ermeni yaşıyor. Amerika Kongresi'nde Yahudi lobisinden sonra en büyük ikinci lobi olan Ermeni lobisi yıllar önce mali ve insan kaynaklarını Ermeni meselesini siyasi alana taşımak için kullanmaya karar verdi. Bu çabalar sonucunda Amerikan Ermeni Ulusal Komitesi'nin raporuna göre 50 Amerikan eyaletinden 38'i Osmanlı hükümeti tarafından Ermeni soykırımı ile ilgili 110'dan fazla karar ve bildiri yayınlamıştır. İlk önlem 1 Nisan 1975'te bir tasarı onaylanan New Jersey eyaleti tarafından yapıldı. Ancak bu kararların hiçbiri Ermeni meselesini soykırım olarak tanımlamamıştır. Ermeni lobisinin de Amerika ve diğer ülkelerdeki kökleri de yüzyıllıktır. İlk başta 1887 yılında Cenevre'de Türkiye'ye karşı çıkmak ve karşı tavır almak amacıyla Hınçak Cemiyeti kuruldu. Bunların amaçları ise Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşayan Ermenilere orada sosyalist bir Ermeni devleti kurmak için isyana teşvik etmekti. Benzer eğilimler gösteren Ramgavar Partisi veya Ermeni Liberal Demokratik Partisi de 1908'de İstanbul'da kuruldu. Taşnak Partisi ve Hunçakyan Sosyal Demokratik Partisi'nin Amerikan kolu da 1980'lerin yıllarında Amerika'da kuruldu ve kısa sürede birçok alt kol oluşturarak Türkiye'ye karşı gizli ve açık propaganda bombardımanına başladılar. Amerika'da 1903'te 36, 1907'de 48 ve 1914'te ise 77 komite kuruldu. Hunçaklar ayrıca 1500 eğitimli görünlüydü ve kendi teşkilatlarına kattı. Böylece Ermeni lobisinin ilk kökleri Amerika'da oluştu. 1916 ve 1920'de Ermeni lobilerinin çabaları sonucu Senato'da Türkiye eylemine kararların çıkmasına tanıklık ettik. Ancak o tarihten bu yana 55 yıl boyunca Türkiye'nin NATO'nun kilit üyelerinden biri olarak önemli konumu nedeniyle bu süreç yatıştı. Belirtildiği üzere Amerika'da Ermeni nüfusunun 800 ila 1 milyon arasında olduğu tahmin ediliyor. Ancak Kongre'deki etkileri demografik olanlarının da ötesine geçiyor. Belki de bu konuyla ilgili bir asırdan fazla Amerika'da yaşamanın ve oradaki halkla dini paylaşımının Ermeni lobilerinin başarı faktörlerinden biri olduğu söylenebilir. Bu bağlamda son 10 yılda Amerika'daki Ermeni lobi grupları Amerikan Kongresi'nden siyasi ve maddi destek alma konusunda önemli başarılar elde etti. Bu başarılar arasında Ermeni hükümetine yıllık 90 milyon dolarlık yardım, Ermenistan'ın rakibi Azerbaycan'a yardım engelleyen özgürlük koruma yasasının 907. maddesinin korunması, Türkiye ile silah anlaşmalarının durdurulması ve 1915-1922 Ermeni katliamlarının Amerika hükümeti tarafından soykırım olarak tanınmasına yönelik artan desteğe değinebiliriz. Ancak devletlerin Kafkasya bölgesi ülkelerine yönelik ulusal çıkarları Ermenistan'ın o bölgenin en önemli devleti olduğu anlamına da gelmemektedir. Amerika'daki Türk Amerikalıların kurum ve kuruluşlarının kaynaklarının çoğu kültürel alanlarla ilgiliyken Ermeni Amerikan örgütleri Ermeni meselesi ya da kendi deyimleriyle Hay Tod dedikleri davaya yılda ortalama 90 milyon dolar ayırıyor. Onlara göre Ermeni meselesi 3 hedefi de içeriyor. 1880-1919 yılları arasında Osmanlı hükümeti tarafından Ermenilerin öldürülmesinin soykırım olarak tanınması, Türkiye tarafından tazminat ödenmesi ve Türkiye'nin ilkelerinin Ermenistan'a iadesi. Amerika'daki en önemli etkili Ermeni örgütleri ve grupları da şunlardan ibaret. Amerikan Ermeni Ulusal Komitesi, Amerikan Ermeni Meclisi ve Amerikan Ermeni Halk İlişkileri Komitesi. Amerika'daki Ermenilerin özelliklerinden biri de aralarındaki bölünme ve farklılıklardır. Bu da kiliseler, okullar, gazeteler, hayır kurumları, sosyal kulüpler ve lobi grupları gibi paralel örgütlerin oluşmasına neden olur. Amerika'da etnik Ermeni lobilerinin kurulması da bu paralel örgütlerin bir ürünüdür. Her halükarda bu lobi gruplarının Washington'u etkileme konusunda farklı yaklaşımları olsa da çoğunlukla siyasi hedefler üzerinde anlaşıyorlar ve aynı oy hakkına da sahiptirler. Ermeni katliamı ve Dağlık Karabağ krizi Amerika'daki Ermeni lobilerinin ilgilendiği konulardır. 1880-1919 yılları arasında Osmanlı Ermenilerinin yaşadığı trajedi Türk-Ermeni ilişkileri tarihinde karanlık bir aşamadır. Bu dönemde Doğu Anadolu'da yaklaşık 600 bin Ermeninin katledildiği iddia ediliyor. Buna ilaveten 1. Dünya Savaşı Ermenilerin Doğu Anadolu'da 1000 yıllık varlığına da son verdi. Ermenilerin bakış açısından Osmanlı Türkiye'sinde onların öldürülmesi soykırımdı. Çünkü Osmanlı hükümeti etnik ve dini bir grup olarak Ermenilerin nefret ediyordu ve onları da yok etmek peşindeydi. Türklere göre Ermenilerin öldürülmesi soykırım sayılmaz. Çünkü bu mesele her iki tarafı da ilgilendirmektedir ve nedeni ise Ermenistan'ın Devrimci Federasyonu ordusunun yaygın isyanları 1915 yılında bu ülkenin Ermenilere öncülüğünde Rusya'nın Doğu Anadolu'yu işgal etmesi, Ermeni isyancı liderlerin Osmanlı İmparatorluğu tarafından bastırılması ve 1915 yılında Ermeni sivillerin bu imparatorluğun doğusundaki savaş bölgelerinden sürülmesi 1917-1919 yıllarında Ermenilerin öncülüğünde Fransızların Güney Anadolu'yu işgali ve Osmanlı İmparatorluğu'nun karşı saldırıları Ermeni ve Müslüman köyleri arasında çatışmalar Doğu ve Güney vilayetlerinin hakimiyeti ve nihayetinde işsizlik ve açlık uğrunaydı. Amerika hükümetinin resmi politikası hakkında ise söylenebilecek şey, ne zaman Ermenilerin öldürülmesi konusu gündeme gelse, Beyaz Saray yetkilerinin sessiz kalması ya da Türkiye ve Ermenistan konusunda resmi bir tutumlarının olmadığı iddia etmeleridir. Bazen de bu cinayetleri muğlak gerçekler şeklinde anıyorlar. Amerikan hükümetinin muhalefetinin nedeni ise oldukça açık çünkü Türkiye, Amerika'nın stratejik müttefiki ve Amerikan güçleri Türkiye'nin güneyindeki İncirlik Hava Üssü'nün kontrolünü elinde tutuyor. Dağlık Karabağ krizi ile ilgili olarak da Amerika'daki Ermeni lobi örgütleri Ermenistan'la Türkiye arasında karmaşık ilişkilere dahil olmak için yoğun çaba harcadı. Bu kuruluşlar her ne kadar Enver İslam Cumhuriyeti'nin hedefleri doğrultusunda çalışsalar da kendi hedefleri ve vardır ve bazen de eylemlenen Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki gerçek siyasi durumu da etkilemesini de umursamazlar. Amerika'daki Ermeni lobi gruplarının hedefleri 1991'den bu yana pek değişmedi ve bu kuruluşların hiçbiri Ermenistan'ın Türkiye ile ilişkilerindeki konumu değişmesine rağmen ülkeler arasındaki ilişkileri de iyileştirmeye çalışmadı. Bu bağlamda Amerikan Kongresi'ndeki Ermeni lobisinin çabaları ile Dağlı Karabağ'ın varlığını savunmak ve Azerbaycan Cumhuriyeti'ne karşı yaptırım kararı niteliğinde 907 sayılı yaptırım kararı önerisi kabul edildi. Kongre tarafından onaylandıktan sonra dönemin Amerikan Başkanı Bill Clinton tarafından da onaylanıp imzalanan bir karar resmi ve idari hale geldi. Amerika Birleşik Devletleri hükümeti ise Dağlı Karabağ'daki Ermenilerin haklarının Azerbaycan Cumhuriyeti tarafından ihmal edilmesi nedeniyle bu cumhuriyete herhangi bir hükümet ve resmi yardıma resmi olarak da tüm farklı alanlarda ve ikili ilişkiler şeklinde izin vermedi. Buna karşılık Karabağ Ermenilerinin haklarının ihlal edilmesini önlemeyi yardımcı olarak bu kendine ilan eden devletin halkına ve hükümetine yıllık ve resmi olarak yardım tahsis etmelidir. Elbette 11 Eylül olayından sonra Azerbaycan'ın teröre karşı küresel mücadelede Amerika'nın destekçileri arasına katılması nedeniyle Amerikalılar Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ihtiyaç duymaları nedeniyle o yıl ilk kez George Bush'un bir yıllık imzası ile elbette tanımlı ve genel bir çerçeve içinde tam ve kapsamlı bir şekilde değil, özellikle askeri işler ve haberleşme gibi durumlarda da bu sınırlama hala mevcut olduğundan bu kararnameyi iptal edildi. Bu eylemin o zamandan beri 5 kez tekrarlandığını da belirtelim ve Amerika'daki mevcut yasaya göre eğer bir kongre kararı başkan tarafından 5 yıl üst üste geçici olarak iptal edilirse tamamen iptal edilmiş ve geçersiz kırılmış olacaktır. Önemli olan bir diğer nokta ise Azerilerin dış politikalarında Ermeni lobisinden farklı olarak Amerika'daki Siyonist lobiyle yakınlaşmayı makro boyutta stratejik bir politika olarak tanımlamış olmalarıdır. Ancak aradan geçen yıllara rağmen Siyonist lobi Dağlı Karabağ konusunda Azeriler için neredeyse hiçbir şey yapmadı. Muhterem dinleyiciler, bu bölümde Ermeni lobisinin Amerika'daki tarihini incelerken sizlerle bu lobinin Amerika'daki temel hedeflerini ve izlediği konular hakkında konuştuk. Bir sonraki bölümde sizlere Amerika'daki bir başka lobi grubu hakkında bilgiler vereceğiz. Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Umut Işığı.
Yoksulluk, yorsuzluk ve ayrımcılık dolu bu dünyada mazlum ve mağdur insanların umduğu tek bir umut ışığı vardır. Bu umut ışığı adalet talep, hak talep, hürriyet yanlısı güçlü, hikmetli ve bilgili birinin zuhur etmesidir. Böyle bir seçkenin zuhur etmesiyle zulüm, yoksulluk, ayrımcılık ve yolsuzluk faktörlerinin bastırılması ve dünya halklarının adalete yayan, iyi yöneten ve halk adaylı olarak çalışan bir devlet sayesinde izzet ve refah dolu bir yaşam sürmesi umulmaktadır.
İşte biz de bu bağlamda sizlere insanları kurtaracak bu vaat edilen kurtarıcı ile ilgili hazırladığımız sohbetimizin bir başka bölümünde birlikteyiz.
Bir önceki bölümde anlattıklarımızdan yola çıkarak gerçek bir muntazır ve bekleyenin, intizar ve beklemenin felsefesini, vaat edilen Mehdi'nin yüce konumunu ve eşsiz kişiliğini bilmesi gerekti ve bunun yanında derin bir duygusal ilişki kurması gerektiğini gördük. Böylece muntazır şahıs hayatında bir model olarak imam zamanı seçmelidir. Zamanın imamını rehberimiz ve yol göstericimiz yaptığımızdan mümkün olduğu kadar inançlarımızı, ahlakımızı ve davranışlarımızı ona benzetmeye çalışırız.
İmam Sadık aleyhisselam gaybet döneminde dindarlığın önemi hakkında şöyle buyuruyor. Herkes kaimin ashabı arasında olmaktan mutlu olacak. O halde bekleyip takva ve güzel ahlakla amel edecek ve o gerçek bir muntazır olacak. Böyle bir kimse zuhurdan önce ölürse ecri zuhur vaktini anlayan kimse gibidir. Elbette toplumu ve dünyayı yöneten ortamı büyük bir bölümünün pislik ve yolsuzluklarla dolu olduğu bir durumda kendini geliştirmenin ve inancını sürdürmenin kolay bir iş olmadığı ve bu ilahi başarıya ulaşmak için hedefe odaklanmak, çok çalışmak, sebatlı davranmak ve uyanık olmak şarttır. Bu yolda imanı, takvayı ve dürüstlüğü değerli taşlar gibi korumak gerekir.
Bu bağlamda bir rivayette Peygamber Efendimizin bir gün ashabı eşliğinde kardeşleriyle buluşmak ve görüşmek istediği belirtilmektedir. O sırada ashabı biz senin kardeşin değil miyiz? Dediler. Allah Resulü ise hayır siz benim ashabımsınız. Ancak kardeşlerim ahir zamanda gelecek olan insanlardır. Beni görmeseler de bana inanırlar. İnançlarında ve dinlerinde sebat ederler. Bu o kadar zor ki sanki karanlık bir gecede kalın dikenli çalılara dokunurlar ya da kor kor yanan ve sürekli devam eden bir ateşi ellerinde tutarlar. Gecenin karanlık kalbinde yanan bir ışık gibidirler. Allah onları fitnelerden ve karanlık kaostan koruyacaktır diye cevap verdi. Peygamber Efendimiz bu değerli sözleri bir yandan gaybet çağında imanın sürdürmenin zorluğunu ifade ederken, diğer yandan imam zamanı bekleyenlerin konumunu gözler önüne sermektedir.
Müslüman dininin esasları, ahlakı, kanunları ve dininin kuralları alanında gerekli bilgiye sahip olmalıdır. Bu nedenle Hazreti Mehdi aleyhisselamın ashabından olmak isteyen kişinin dininin esaslarını ve İslam inancının temelini oluşturan hususları iyi öğrenmesi gerekir. İslam'ın esaslarını ve temellerini, ilkelerini, kuralları bilmemek, bekleyeni sapkın ve yanlış düşüncelere karşı şüpheye düşürebilir ve inanca zarar verebilir. Ayrıca hayatını İslami kural ve standartlar çerçevesinde düzenlemeyi ve mümkün olduğu kadar tüm kurallarına uymayı zorunlu görmek de şart. Bu kaideler ve kanunlar Allah-u Teala tarafından konulduğu için kusursuzdur ve onlara uyan her Müslümana dünya ve ahirette saadetine ulaşacaktır.
Tahran Radyosu.
Mehtevi yaşam tarzında ahlakın önemli bir yeri vardır. Buna göre o asil imamın gerçek bir bekleyeni dürüstlük, nezaket, cömertlik, cesaret, hoşgörü, güvenirlik, ana babaya iyilik, türdeşine yardım etme ve zorbalığı karşıtı gibi iyi niteliklere sahiptir. Buna karşın yalandan, gıybetten, ifrattan, öfkeden, baskıdan, kibirden, haset, riyadan ve diğer çirkin huylardan sakınır. İmam zamanın gaybetinde üzerinde durulması gereken bir diğer konu da ruhen kendine geliştirme ve nefsin terbiyesidir. Pek çok hadiste belirtildiği üzere Hazreti Sahibu Zaman yeryüzünün zulüm ve fitne ile dolu olduğu bir zamanda ortaya çıkar. Şimdi bile dünyada bu baskı ve ayrımcılık, ahlaki yozlaşma ve toplumsal anormallikler açıkça görülmektedir. Bu tanımla bekleyen kişi Allah-u Teala bu zamanının imamıyla ilişkisini çevrenin bozgunculuklarından etkilenmeyecek ve günaha karşı koyabilecek kadar yakın ve güçlü hale getirilmelidir.
Bu amaca ulaşmak ve yüksek manevi makamlara ulaşmanın en önemli yolu, Allah ashabının önemli özelliklerinden olan takva ve ibadetkarlığı benimsemektir. Bu mukaddes gayeye ulaşmanın en iyi yolu, İslam'ın farzlarını yapmak ve haramları terk etmektir. Ayrıca kendini geliştirmeye ve insanın iç varlığının saflığına yol açan eylemleri gerçekleştirmek de çok faydalıdır. Kur'an-ı Kerim okumak ve ayetlerini tatbik etmek, duaları ve münacatları okumak, Allah'a muhtaç hissetmek, namaz, oruç, hac, itikaf, din büyüklerinin türbelerini ziyaret etmek ve benzeri ibadetlere tam olarak dikkat etmek diğer önemli faktörlerdir. Bu faktörler zamanının imamının zuhurunu bekleyen bir kişinin manevi hazırlığını hiç şüphesiz sağlamasına yardım olacaktır. Bu bağlamda önemli noktalardan biri de özellikle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Ehl-i Beyti başta olmak üzere din büyüklerinin tavsiyelerine uymak da önemlidir. Ayrıca kendi nefsi arzularına karşı gelmek ve Allah'ın dinini korumak için çalışmak da büyük etkiye sahiptir. Bu özelliklere ve vasıflara sahip alimler, Allah'ın emirlerini açıklamanın yanı sıra ilahi irşat ve dini öğretilerin açıklanmasıyla insanlara mükemmellik ve kendini geliştirme yolunda yardımcı olabilir.
Din düşünürleri ve alimlerin konumu o kadar belirgindir ki İslam peygamberi onları Beni İsrail peygamberlerine benzetmiştir. İslam'ın hikmetli ve anlayışlı alimleri yapıcı irşatları ile toplumun ve dünyanın durumunu bekleyenlere açıklarlar ki onlar da imam zamanı basiret ve farkındalık ile takip etsinler. Basiret veya içgörü, işlerin doğru anlaşılması ve kritik ve çalkantılı zamanlarda ve dönemlerde doğruyu yanlıştan ayırma yeteneği anlamına gelir. Bu nedenle gerçek bir muntazırın, anormalliklerin, fitnelerin ve şüphelerin bol olduğu gaybe çağında doğru yolu ve manevi mükemmelliğini içeren yolu fark edebilmesi ve kaybetmemesi gerekir. Dini ve siyasi içgörü ve anlayışa da sahip olması şart. Bu aşamadan sonra insanları doğruya veya iyiye çağırma, batılı, zulmü ve fitneyi aşağı vurma ve İslam'da kötülüğün yasaklanması olarak adlandırılan nahy-i münkeri tavsiye etme zamanıdır. Mehdi'yi bekleyenlerin de görevi aydınlanma, aydınlatma, direnme ve elinden geldiğince zalimlere ve suçlulara karşı mücadele etmektir.
Ramazan ayında okunan iftitah duasında Allah'tan ilahi devletini kurma vaadini yerine getirmesini niyaz ederek şöyle okuyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inna nergabu ileyk fi devletin kerime tuizzu bihal islame ve ahle ve tuzillu bihal nifaka ve ahle وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما غصرنا عنه فبلغنا اللهم المر به شعثنا واشعب به صدعنا وارتق به فتقنا
Allah'ım, kıymetli hükümetini şevk ile istiyoruz. İslam'ı ve onu takip edenleri yüceltmeni istiyoruz. Ve onun vasıtasıyla münafıklığı ve ehlini küçük düşürmeni sabırsızlıkla bekliyoruz. Ve o yönetimde bizi sana itaat etmeye çağıranlardan say ve senin yoluna hidayet etmekten sorumlu olanlardan eyle. Ve o hükümetin bereketiyle bize dünya ve ahiret haysiyetini bahşet. Allah'ım, bize bildirdiğin kadar hak ile amel etmemizi ve tanıyamadığımız hakikate ulaşmamıza yardım et.
Muhterem dinleyiciler, Umut Işığı isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parstoday.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Hadisi.
Muhterem dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bu programı İslam Peygamberi ve Pak Ehl-i Beyti'nin fertleriyle ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık. Bu çerçevede her bölümde birkaç hadisi ele alarak bireysel sosyal yaşamımızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımıza değinmek istiyoruz. Yeah.
Ele alacağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içerir. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız.
Hazreti Musa aleyhisselam kendisini hocasına tabi bir talebe olarak tanıtıyor ve Hazreti Hızır'dan peşinden gitmek üzere icazet istiyor. Bu talep talebenin hocasına karşı tevazu derecesini gösteriyor. Gerçekte herhangi bir insan hocalık mevkiine yerleşince ona gösterilecek saygı da kat kat artar. Hazreti Ali aleyhisselam bir vecizesinde şöyle buyuruyor. Bir talebe bir meclise girdiğinde o mecliste hocasını görürse herkese selam vermesi gerekir. Ancak hocasına ayrı bir selam vermesi ve saygı göstermesi gerekir. Hazreti Ali aleyhisselam başka bir yerde de şöyle buyuruyor. Oturduğun yerden baban ve hocan için ayağa kalkarak dur. Hatta hükümdar olsan bile. Hocaya gösterilecek saygı ve tevazu o kadar önemlidir ki İslam peygamberi bu konuda şöyle buyurur. Eğer biri bir başkasına bir mesele öğretir veya bir ilimden bir söz öğretirse onun maliki olur. Allah Resulü'nün bu tabiri belki de kafalarda yoksa talebe köle gibi pazarlanabilir mi sorusunu oluşturabilir. Allah Resulü şöyle devam eder. Ona emir verebilir veya herhangi bir işten men edebilir. Yani köleler sahiplerinin emirlerini dinlediği gibi talebelerin de alim ve muttaki hocaların emirlerine uymaları gerekir.
İslam dininde ve Allah Resulü ve Ehl-i Beyt fertleri siyerinde sürekli ulema ve bilginlere saygıya vurgu yapılmıştır. Yüce Allah Hazreti Musa ve Hazreti Hızır öyküsünü beyan ederek öğretmenlere pratikte saygıyı en iyi şekilde ortaya koymuştur. Kehf suresinin 66. ayetinde Hazreti Musa Hazreti Hızır'dan şöyle soruyor. Sana öğretilenden bana doğruyu bulmama yardım edecek bir bilgi öğretmen için sana tabi olayım mı? Aynı surenin 69. ayetinde ise Hazreti Hızır'dan cevap alamayan Hazreti Musa bu kez şöyle diyor. İnşallah sen beni sabreder bulacaksın. Senin emrine de karşı gelmem.
Tahran Radyosu.
Bu iki kısa cümlede Hazreti Musa'nın talim ve terbiye ve öğretmen konusunda nasıl davranılması gerektiğini beyan ediyor. Gerçi Hazreti Musa ulul azm peygamberlerden biriydi. Ancak bu mevki hiçbir zaman talebenin hocasına karşı göstermesi gereken edep ve saygıya mani olmadı.
Bilim öğrenmenin bir başka püf noktası da talebenin hocanın huzurunda sessiz olmasıdır. Talebe hocasının huzurunda susmalı ve pür dikkat hocasını dinlemeli ve söylediklerini anlamalıdır. Bu konuda Hazreti Ali aleyhisselam şöyle buyurur. Hocanın huzurunda bulunduğu vakit konuşmaktan ziyade dinlemek için hırslı ol. Bazı insanlar büyüklerin ve alimlerin meclisine katıldığında sürekli konuşmaya ve bilgili olduklarını göstermeye çalışıyor. Ancak Hazreti Ali aleyhisselam talebelere hocanın huzurunda daha çok onun sözlerini dinlemelerini tavsiye ediyor. Çünkü gerçekte fırsat çok azdır. O zaman iyice dinlemek ve öğrenmek gerekir.
Sabır, talim ve terbiyenin bir başka adabıdır. hocanın ikazlarını benimsemek ve talebesine karşı sert ve kesin tavırla davranmasına sabırlı olmak, talebeliğin en önemli adabıdır. Bu durum Hazreti Hızır ve Hazreti Musa öyküsünde en iyi şekilde beyan edilmiştir. Zor şartlarda bilim öğrenmeye karşı sabırlı olmayan kimse bilim öğrenmekte hocasını izlemekten geri kalabilir. İşte bu yüzden talebeler hocalarından bilim öğrenirken çok sabırlı olmaları ve bilim öğrenmede acele etmekten kaçınması ve hemen her şeyi öğrenmeyi beklememesi ve eğitim sürecini sonuna kadar tamamlaması gerekir. Nitekim Hazreti Hızır da Hazreti Musa'ya eğitim verirken ona sabırlı olmayı ikaz etmiştir.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki telefaks numaramız 0098-21-22 01-36-82, ayrıca 0098-21-22 01-36-82 veya 0098-21-22 16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.